Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Bu arada Ağustos sayısı Altınoluk'un Kurban Etten Öte kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır ayeti de paylaşılmış kapakta değerli dinleyenlerimiz. Evet, ilk olarak bu derginin Ağustos sayısından doçent doktor Durak Pusmaz imzalı Derdi Dert Edinmek başlıklı yazıyı sunacağız. Dünya imtihan yeridir. İnsanlar da dünyaya denenmek, imtihan olmak için gelmişlerdir. Çeşitli mihnet, meşakkat, bela ve zorluklarla denenirler. Nitekim Yüce Rabbimiz Hazreti Peygamber ve müminlere hitaben şöyle buyurmuştur. Siz kimi zaman mallarınızla, kimi zaman canlarınızla mutlaka deneneceksiniz. Bunun yanında hem sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudilerden hem de müşriklerden birçok ağır söz işiteceksiniz. Bunları sabırla karşılar ve Allah'a karşı kulluk bilincinde olursanız üzerinize düşeni yapmış olursunuz. Çünkü bunlar yapılması gereken önemli davranışlardır. Âl-i İmran 186. Aslında dünyanın sefası da vardır, cefası da. Fakat bazı bilginler ve büyük mütefekkirlere göre cefası sefasından daha çoktur. Nitekim İmam Şafii Hazretleri bu hususu divanında Mihanüz zemani kesiratun la tenkadi ve süruruhu ye'tike kel eyadi beytiyle ifade etmiş olup anlamı şöyledir. Dünyanın mihneti, meşakkati çoktur, tükenip bitmez. Sevinci ise bayramlar gibidir, senede ancak iki kere gelir. İlim şehrinin kapısı Hazreti Ali radıyallahu anh'ta, Zevayat dünya meşhunetün bir rezaya, elberaya ehdaful belaya demiştir ki anlamı şöyle ifade edilebilir. Dünyanın her yeri musibet ve belalarla doludur. İnsanlar da belaların hedefidir. Onun için la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Dünya rahat yeri değildir denilmiştir. Son dönem mütefekkir, edip, şair ve yazarlarından Ferit Kam bir dörtlüğünde dünyada rahat yoktur sözünü açıklar mahiyette manzum olarak şöyle demiştir. Bu elem yurdu deni dünyanın, derdine, mihnetine gayet yok. Bir çürük diş gibidir, bence bu can, çıkmadan sahibine rahat yok. Başka bir dörtlüğünde de, imanla eyle nazar, dünya elem dünyasıdır. Dünyada rahat istemek, divaneler hülyasıdır, demiştir. Demek ki aklı başında olan kimse dünyada rahat olmadığını, aksine dünyanın gam, keder, elem, mihnet ve meşakkat yeri olduğunu bilir. Aklı başında olmayan divaneler dünyada rahat etmek ister. Bir atasözümüzde dertsiz kul olmaz denilmiştir. Dünyada mutlaka herkesin bir derdi, bir sıkıntısı vardır. Ancak iki durumda ya ölü olmak ya da deli olmak durumunda dertsiz olunabilir. Onun için dertsiz baş mezarda gerek denilmiştir. Akıl insana verilmiş bir nimettir. Hem de kula İslam nimetinden sonra verilmiş en büyük nimettir. Çünkü iman da, İslam da, ilim de akılla olur. Onun için Ebu Ala, hiçbir kula İslam'dan sonra güzel akıldan daha üstün bir şey verilmemiştir demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh da, akıllı kimse dertli ve hüzünlüdür demiştir. Ferit Kam da bu hususu şöyle ifade etmiştir. Herkesin bir derdi vardır. Yoklasan vicdanını vermemişler kimseye azadelik fermanını. Demek ki yoktansa mutlaka herkesin bir derdinin olduğu görülür. Hiç kimseye dertten, gamdan, kederden beri olma fermanı verilmemiştir. Hatta en neşeli, en gamsız görünen kimselerin bile derdinin, sıkıntısının olduğu bilinmektedir. Onun için bir atasözümüzde değirmene vardım derdimi yanmaya, değirmen başladı tıngır mıngır dönmeye denilmiştir ki mübalağa sanat yoluyla değirmen gibi cansız varlıklara varıncaya kadar herkesin ve her şeyin gamdan, kederden ari olmadığı ifade edilmiştir. Konu hülasa edilecek olursa Ziya Paşa'nın manzum olarak ifade etmiş olduğu şu neticeye varılır. Her akile bir dert bu alemde mukarrer, rahat yaşamış var mı güruh-ı ukaladan? Akıllı olup da bu dünyada gamsız, kedersiz, rahat yaşamış kimse düşünülemez. Herkesin mutlaka bir gamı, kederi vardır. Kendisinin yoksa yakınlarının vardır, etrafındakilerin vardır. İslam aleminde veya dünyanın şurasında burasında zulme uğrayıp evlerini, barklarını terk edenler, yetersiz sağlık hizmeti götürülemediğinden veya açlıktan ölenler vardır. Aklı başında olan sıradan bir kimse bütün bunlara biikane kalıp rahat içerisinde yaşayabilir mi? Elbette yaşayamaz. Müslümansa asla rahat içerisinde yaşayamaz. O sevgili peygamberimizin, "Men esbaha la yehtemmül müslimine feleyse minhum." Müslümanların dertlerini, kederlerini kendisine dert edinmeyen onlardan değildir hadisi şerifini ve anlamını pek iyi bilir. Mümin hem diğer insanların derdini kendine dert edinir, hem de bizzat kendi başına gelen bela ve musibetleri abartmaz, halinden şikayette bulunmaz, kabullenir. Bunun neticesinde görünüşte aleyhine gibi olan bu dert ve belalar onun lehine döner. Çünkü elem ve ıstıraplar, dert ve belalar insanı eğitir, olgunlaştırır, kemale erdirir. Onun için insanlar içerisinde en çok dert ve belaya maruz kalanlar peygamberler, sonra da dini yaşama hususunda ona benzeyenlerdir. Bu sebeple bazı bilginler çekilen ıstırapların insan için bir felaket değil, aksine bir lütuftur, ilahi bir nimet olduğunu belirtmişlerdir. Dert ve belaya uğrayan kimse bundan kurtulmak için çalışır, didinir, elinden gelen sayu gayreti sarf eder, Allah'a dua eder. Allah da çalışan, kendisine dua eden kulunu sever. Böylece Yüce Rabbimizin sevgisine mazhar olur. Nitekim Mevlana Hazretleri, denize düşen kimse can çekişirken elini her ota uzatır. O otlardan hangisi kendisini kurtaracak diye başının korkusundan elini ayağını oynatır. Yâri hakiki bu uğraşıp çabalamayı sever. Onun için faydasız çalışmak bile uyumaktan evladır. Dünya fanidir, her şey geçicidir. Fani dünyada sürekli bir şey olmaz, onun için gam ve keder de geçicidir. Gam ve kederin akabinde sevinç ve neşe gelir. Gecenin karanlığından sonra gündüzün aydınlığı geldiği gibi, güçlük ve meşakkatten sonra da kolaylık gelir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de "İnne me'al usri yusran, her güçlükle beraber kolaylık da vardır" buyurulmuştur. Şair bunu ne güzel ifade etmiş. Dila baran gam, böyle kalır mı açılır elbet. Sehab-ı derdi hicranın sonu şems-i münevverdir. Anlamı şöyledir. Ey gönül, gam yükü böyle, kalmaz açılır elbet. Ayrılık derdi bulutlarının sonu apaydın güneştir. Mevlana Hazretleri de gam düşüncesi sevinç yolunu keserse üzülme, çünkü o gam senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır demiştir. Bir de insanın başına gelen dert ve bela sabretmesi için bir vesiledir. Sabredenlerin ise ahirette mükafatları çok, dereceleri yüksek olacaktır. Yüce Rabbimiz sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Sabredenlere mükafatları hesapsız, sınırsız olarak verilecektir buyurmuştur. Değerli dinleyenler, ilk olarak Doçent Doktor Burak Pusmaz imzalı Derdi Dert Edinmek başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ve şimdi de İdris Arpat'ın kaleminden Biz Hep Sessiz Ağlıyoruz başlıklı yazıyı sunacağız. Şurada çeşmenin başında sükunete gark olmuş vaziyette otursak da ölümlü dünyadaki ahvalimizi, misyonumuzu, çocukların günahsızlığını, zehirli bir atmosfere adım adım yaklaştıklarını birazcık konuşsak mı? İhanetleri, cinayetleri, gerilimleri, intiharları, makina kavmine dönüşmeyi. Güneş de batmak üzere ama bu son aydınlık olabilir. Benim anlayış güzelliğine sahip kardeşim, masumiyetin bir değeri olmalı. Bu nasıl bir dizayn, nasıl bir akış, nasıl bir anlayış? Pırıl pırıl gözler, bir o kadar berrak yürekler, gülüyor, gülümsüyor, meleksi sesler çıkarıyor. Lakin dostum çaresiz bir şekilde ne olup bittiğini anlama imkanı bulamadan gidiyor sizlere doğru. Zehirli, günahkar, acımasız, şirk dolu atmosfere doğru. Bu çocuk bu atmosferde zehirlenir, solar, donar, önce endişeli gözlerle bakar olup bitenlere, sonra günahlar ruhunda yaralar açar. Sonra birbirine eklenen sızılar, kaygılar bir damlacık yüreğine hücum eder. Yavaş yavaş rezalete, seviyesizliğe alışır. Ya da hayata küser, vurdum duymazlığa sarılır. İşte bu sonun başlangıcıdır. Ey benim dostum, bu gidişlere, bu harcanışlara nasıl dayanır insan? Güneş tutulması gibi bir şey bu. Dünya buz mu kesiliyor ne? Tebessümüyle dünyanın sevincini çoğaltanlar, melek misal güller kör testerelerle mi kesilmeliydi? Bu nasıl bir dizayn, nasıl bir sistem? 5 aylık bir çocuğun duvara çarpılarak öldürüldüğü bir dünyada nasıl bir dünyadır, nasıl yerlere geçmez insan? Bir garip de alem, dağ, deniz, yer, gök, kapkaranlıktı. Kaçıp kurtulma imkanımız da yoktu. Bir hortum bizi binlerce metre yükseklere savurdu. Bir uğultu, bir hışırtı, yer göğe, gök yere savruluyordu. Sanki Himalayaların zirvesindeydik. Aydınlık, genişçe harman yeri gibi bir düzlük. Ortada ipekten bir çadır, göze hitap ediyor, görüntü bitirim. Kar, yağmur hesaplanarak hazırlanmış, çay demli, hava keskin mi keskindi? Siz bu dünyayı beğenmiyor musunuz diye sordu bize. Uzunca bir sükut, hiç kimse konuşmuyordu. Sessizlik belki yarım saat sürdü. Dağ uçlarına, bulutlara, umutlara dalıp gitmiştik. Soruyu soran bilinen bir efsanenin kadın kahramanıydı. Bizim dünyamızın insanı mıydı, cennetten mi gelmişti anlayamadık. Bir zaman sonra anlayışına hayran olduğum dostum, mesuliyet şuuru dedi, sorumluluk şuuru ve de ilim anlayışı. Varlığı emanet bırakan zat-ı kibriya ise tabiata ve insana bir sevgiliye davranır gibi davranılacaksa, ölümlü dünyada bir misyon insanıysak, kendi dünyamızda, kendi şartlarımızda yaşıyor olmamız lazımdır. Nerede bizim dünyamız dedi. Beti bensiz olmuştu. Kahramanımız çadıra girdi ve dakikasında süt ve bal karışımı içecek getirdi. Altın tastan dumanlar tütüyordu. Yüzünde ciddiyet, davranışlarında asalet okunuyordu. İç, açılırsın buyurdu. Derin ve düşünen bir insandı. Nerede bizim dünyamız sualini biraz erteleyelim dedi. Nerede bizim usulümüz sorusunu soralım. Ne doğacaksa usulden doğacaktır. Misyon algımızı bir kere daha gözden geçirelim. Şanlı kitabın müminleri neden şanlı bir toplum meydana getiremiyor? Hiç olmazsa şanlı bir grup, Müslümanım demek ciddiyet ister. Anlayış güzelliği ister. Halık-ı Zülcelal'e muhatap olmak için vicdanı hür, fikri hür bireyler olmak lazımdır. Bir müddet sustu. Sonra ciddiyet, usul ve anlayış ötesi çorap söküğü gibi gelir dedi. Ciddiyet, usul ve anlayış üç temel ilke. Biz menzili maksuda gitmeliydik, davrandık, nereye gideceksiniz diye sordu. Cevap verdik, iki denizin birleştiği yere. Çok yorgun ve bitkin görünüyorduk herhalde. Helikopter çağrılmış, geldi düzlüğe kondu. Kahramanımız bir gül dalı gibi yürüyordu. Ayakları yere basmıyormuş gibiydi. Helikopteri soluna aldı, bize döndü. Yüce Allah sizi ve heyecanınızı korusun dedi. Yükselirken hafif bir baş işaretiyle bizi selamladı. Şehadet parmağını alın hizasına yükseltti. Uçtuk enginlere doğru. Günlerce uçtuk. Pilot bizi bir çöle bıraktı ve gitti. İki denizin birleştiği yer çölün bitimindeydi. Dostum sordu. Bu çölü mü yeşerteceğiz? Kim bilir? Teklif gücü aşmaz derler. Bize düşen insan şuuruyla yaşamaktır. Ya demirdağ eritip yol açacağız ya da çöllerde hayatımızı sürdürmenin bir yolunu bulacağız dedim. İnsan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışa çalışa yorulmak, yorula yorula yorgunluklara alışmak. Bütün hünerimiz bu. Samimi evlatlarına kıyan dünyayı her şeye rağmen George'lara ve Hans'lara bırakacak değiliz. Masum bakışlar aracılığıyla verilen mesaj şudur. Hakkın mücadelesi ila nihaya sürüp gidecektir. Ötesi Yüce Allah'a kalmıştır. Sonra bir uyku bastı bizi. Sıcak kumlara uzandık. Dünya ölümlü, gün akşamlıydı. Rolümüzü güzel oynamaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Gayretimizi daim et diye Maliki Yevmiddin'e yalvardık. Sonra uzun uykumuza daldık. Dünya dönmesine devam ediyordu. İdris Arpat imzalı "Biz Hep Sessiz Ağlıyoruz" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Son olarak Medet Balah imzalı "Dik Yokuş" başlıklı yazıyı aktaracağız programımızda. Üniversiteye başladığım ilk yıllardı. Ülkemizin hatta dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ilahiyat kazanmıştım. Allah'ın bir lütfu olarak İstanbul'un da en güzel ilçelerinden olan Üsküdar'da kalacaktım. Arkadaşlarımızdan çok farklı yerlerde kalanlar vardı. Fatih, Beşiktaş, Ümraniye, Sultanbeyli gibi ilçelerden hatta İzmit gibi diğer illerden gelenler de olurdu. Marmara İlahiyat Fakültesi Üsküdar'daydı ve fakültenin yakınlarında kalmak bir lütuftu. Bir başka lütuf olarak da Üsküdar'ın en seçkin semtlerinden Sultantepe'de Hacı Hesna Hatun Camii'nin küçücük meşrutasında üç arkadaş beraber kalmaya başlamıştık. O yıllar öğrenciler için imkanlar biraz dardı. Herkes bulduğu bir yere sığınmaya çalışırdı. Hesna Hatun Camii bizim için bir sığınaktan çok okul oldu, hayat oldu. Çok muhterem insanlarla tanışmaya vesile oldu. Hasılı, bereketli ve güzel bir yerdi. Üsküdar'ın birçok yeri engebeli, yokuşlu olduğu gibi Sultantepe'de dik yokuşlara sahipti. Her gün o yokuşlardan tırmanmak zorundaydık. Ama gençlik yılları olunca pek de aldırış etmiyorduk. O günlerden birinde yayın evlerinin merkezi Cağaloğlu'ndan 10 ciltlik elmalı tesirini satın almış, omuzunda vapura kadar getirmiş, vapurdan indikten sonra da tekrar omuza atarak Sultantepe'nin yokuşunu tırmanmıştım. Üsküdar Mihrimah Camii ile Mihrimah Çocuk Kütüphanesi'nin arasından yukarı giden yaklaşık 125 merdivenli dik yokuş, tepeye çıktığında adamın nefesini kesmekte, dizlerini titretmekteydi. Gençlik bu ya, ben merdivenlerden takır takır çıkarken yaşlı bir amca ortadaki demir korkuluklardan tutunarak birkaç adım atıyor, biraz duruyor, sonra tekrar devam ediyordu. Tam yanından geçerken yaşlı amcanın ''Git aslanım git, bir zamanlar ben de sizin gibi çıkıyordum'' cümlesiyle irkildim. Başımı geri çevirdim, yüzüne baktım, göz göze geldik, gülümsedim ve devam ettim. Şimdi yaşımız ilerleyip merdivenlerde zorlanmaya başladıkça hep o an gözlerimin önüne gelir ve şairin şu dörtlüğünü hatırlarım. Nerede o naralar attığım günler, nerede bulutlarda yattığım günler, o tozu dumana kattığım günler, o eyyam-ı nevbaharım neredeler? Hayat yolu hep düz gitmiyor, inişleri, yokuşları var. Sıkıntılar, meşakkatler, önümüze çıktıkça zorlanıyoruz. Bu meşakkatleri aşmak için çalışır, gayret ederiz, başkalarından destek alırız. Bugünden yarınki hayatımız için hazırlıklı olmaya çalışırız. Evet, dik yokuşları aşmak zordur. Hele antrenmanlı değilsen, hazırlıklı değilsen. Üstünde yükün fazlaysa, gücün azsa, bir adım atabilmek ne meşakkatli bir iştir. Aşılması gereken maddi yokuşlar gibi manevi yokuşlar da vardır. Allah Teala bizden bu dik yokuşu, sarp yokuşu aşmamızı ister. Onun yollarını gösterir. Beled suresinin birkaç ayetine göz atalım. Fakat o insan, malı, kuvveti ve kudretiyle mağrur olan insan, sarp, dik yokuşu aşamadı. O akabe, dik yokuş nedir? O göğüs gerilmesi büyük bir kahramanlık isteyen, zor, yüksek iş, tırmanılması gereken sarp yokuş nedir bilir misin? Bu dik yokuş nasıl aşılır bilir misin? Bir köleyi salıvermekle, akraba bir yetimi yahut hiçbir şey olmayan fakiri kıtlık ve açlık gününde doyurmakla. Bu ayetlerle dik yokuşu aşabilmenin yolları sıralama ve sınırlandırma olarak değil, örneklendirme yöntemiyle anlatılmaktadır. Onun için sadece bu ayette geçen davranışlar değil, salih amellerin çoğaltılması dik yokuşun aşılmasına vesile olacaktır. Herkesin kurtuluşu kendi kazancına bağlı olduğu gibi, insan da iyi ameller kazanarak kendisini cehennem azabından kurtarmalıdır. Yüce gayeleri yakalamanın ve çetin yokuşları tırmanmanın ön şartı, kişinin nefsin azgın arzuları ve şeytanın aldatmalarına karşı cihad etmesiyle olur. İşte bu sarp yokuş, boynu zincirli bir esiri esaretten kurtarmak veya salgın ve yaygın bir kıtlıkta açlara yemek yedirmekle aşılabilir. Şahsi arzularını tatmin için yığın yığın tükettiği malla ya da oturduğu makamın koltuğuyla mağrur olan insan, yaptığı yararsız tüketimle bu sarp yokuşları aşamaz. Bu yokuşlar ancak zincirli insanları prangalarından kurtarmak, çaresiz insanları doyurmak gibi kahramanlıkla aşılabilir. Dolayısıyla yetime, fakire ve miskine ekmek kapısı açarak onları topluma yük olmaktan kurtarmak imkanı olanların sorumluluğundadır. İman sahipleri de birbirine geçim bakımından sabır ve merhamet göstermeli, gerekene kefil olmalı, yiyecek vermeli, yardım etmeli ve hepsinden önemlisi iş vermelidir. Bu işlerin idaresinden sorumlu olanlar ihtiyaç sahiplerine tatlılıkla muamele etmelidir. Sonra da iman edip de sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmak, imkanlar kullanıldığı halde ihtiyaçlar giderilmezse mazlum ve mağdurlara sabrı tavsiye etmek ve onlara merhametli davranmak gerekir. Bu dik yokuşu aşabilmek için hazırlıklı olmak gerekiyor. Sonuç olarak şair Bahaeddin Karakoç'un şu tavsiyesine kulak verelim. Bir nehri geçeceksen önce soyunmalısın. bir dağa çıkacaksan soluklu olmalısın. Madem ki niyetlisin, seferin kutlu ola. Caydırmayı düşünmem ama derim ki sana, azıksız çıkma yola. Değerli dinleyenler, Medet Bala imzalı Dik Yokuş başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından paylaştık bu yazıları. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.